Ayrım 25. Başbakan Ekabir Arthur Hayley. Sayfa 242. Birkaç basamak yukarıda başkan durmuştu. "Beni bağışlayın," dedi üzüntüyle. "Hep kendimi unutup böyle davranıyorum." "Bunu daha önce anlamam gerekirdi." James Howden'ın kalbi çarpıyor, sözler ağzından kesik kesik çıkıyordu. "Sanırım elinizdeki kişisel şeylerden bahsederken bunu kastediyordunuz. Başkanın kendi ve çevresindekilerin fiziki sağlamlığına duyduğu tutkuyu herkes gibi o da biliyordu. Uyuşuk generaller ve amiraller de dahil olmak üzere Beyaz Saray'daki birçok yaverin bütün gün başkanla yaptıkları el topu, tenis veya badminton partilerine koşuşmaktan canları çıkardı. Başkanın şimdiki kuşağın Buda gibi karnı ve tazı kulakları gibi omuzları var şikayetini ağzından düşürmezdi. Theodore Roosevelt'in boş zamanlarında düz çizgi üzerinde yürüyüş yaparak ağaçların, ambarların, saman yığınlarının çevresinde dolaşacağı yerde üstünden aşma alışkanlığını da yeniden canlandıran başkandı. Hatta bunu Washington'da bile denemeye kalktığını hatırlayan Howden sordu. "Bir noktadan diğerine düz bir çizgi izleyerek gitme deneyleriniz ne alemde?" Birlikte yavaş yavaş merdivenlerden yukarı doğru çıkarlarken başkan gülmesini tutamadı. "Sonunda vazgeçmek zorunda kaldım. Başım biraz derde girdi. Buradaki çok küçüklerinin dışında diğer binalara tırmanamıyorduk. Onun için düz çizgiyi devam ettirerek içlerinden geçmeye başladık. Bazı garip yerlere girdik. Örneğin Pentagon'da bir tuvaletin kapısından girip penceresinden çıktık." Hatırlayarak kıkırdadı. "Ama kardeşimle ben bir gün Stadler Oteli'nin mutfağında bu işten vazgeçtik. Soğutma odasına daldık ve neredeyse donuyorduk. Çıkış yoktu çünkü." Howden bir kahkaha attı. "Belki biz de bunu Ottawa'da deneriz. Muhalefette düz bir çizgiyi izleyerek uzaklaştıklarını görmekten hoşlanacağım bazıları var. Özellikle geri dönmeyip ilerlemeye devam ederlerse." "Bizim muhaliflerimiz de bizi denemeye gönderildiler Jim." "Sanırım öyle," dedi Howden, "ama bazıları diğerlerinden daha sabırla deniyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Sizin koleksiyonunuz için bazı taş örnekleri getirdim. Bizim maden aramadakiler bunların eşsiz olduğunu söylüyorlar." "Teşekkür ederim," dedi başkan. "Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Lütfen sizinkilere teşekkür ettiğimi söylemeyi unutmayın." Güney kapısının eşiğini aşarak serin beyaz saraya girdiler. Bir holden ve koridordan geçip binanın güneydoğu köşesindeki başkanlık ofisine geldiler. Beyaza boyalı kapıyı açan başkan Howden'ı içeri buyur etti. Buraya her gelişindeki gibi başbakan yine odanın sadeliğini fark etti. Beyzi görüş hizasında tahta kaplı düz gri halı döşeli odanın başlıca eşyası, ortadaki geniş yazı masası, yastıklı bir döner koltuk ve koltuğun arkasında sırma işli iki bayraktan, yani başkanın özel sancağı, meydana geliyordu. Yerden tavana kadar yükselen pencerelerin ve dışarıdaki terasa açılan balkon kapısının karşısında masanın sağında hemen hemen bütün duvarı kaplayan şam sateni kaplı bir divan uzanıyordu. Divanda şu sıra Arthur Lexington ve güzel kahverengi bir elbise giymiş küçük çelimsiz bir adam olan atmacayı andıran yüzünün ve uygunsuz denecek kadar büyük kafasının sanki vücudunun geri kalan bölümünü de daha cüceleştirdiği Amiral Levin Rapoport oturuyordu. Başkan ve başbakan içeri girerken iki adam ayağa kalktılar. Başkan elini Lexington'a uzatarak sıcak bir sesle "İyi günler Arthur," dedi. "Jim, tabii Levin'le tanışıyorsunuz." "Evet," dedi Holden, "karşılaşmıştık. Nasılsınız amiralim?" "İyi günler." Amiral Rapoport başıyla kısa ve soğuk bir selam verdi. Küçük konuşmalara ve toplumsal ilişkilere hiç dayanamadığı için başka türlü davrandığı anlar pek seyrekti. Başkanın olağanüstü işler yardımcısı olan amiralin önceki gece ziyafette bulunmadığı dikkati çekmişti. Dört adam yerlerine otururlarken Filipinli bir uşak tepsiyle içkilerini getirdi. Arthur Lexington viski ve su, Cumhurbaşkanı ise şeri aldı. Amiral Rapoport başıyla istemediğini belirtti. Uşak James Howder'ın önüne gülümseyerek bir bardak buzlu üzüm suyu bıraktı. İçkiler dağıtılırken Howder'ın bazılarını söylediğine göre şimdi başkan kadar otorite sahibi olan amirali gizlice inceledi. Hakkında duyduklarını düşündü. 4 yıl önce Birleşik Amerika Deniz Kuvvetleri'nden Yüzbaşı Levin Rapoport zorla emekliye ayrılmak üzere olan sıradan bir donanma subayıydı. Zorlanmıştı buna, çünkü kıtalar arası füzelerin su altında ateşlenmesinde üstün bir başarı göstermesine rağmen üstleri 2 kere terfiini atlatmışlardı. Bunun nedeni de kimsenin Levin Rapoport'u kişi olarak sevmemesi ve şaşırtıcı çoğunluktaki sözü geçen üstlerinin nefretlerini açıkça göstermeleriydi. Bu nefreti doğuran Rapoport'un deniz kuvvetlerini savunmasını etkileyen her kararda çok haklı çıkması, daha sonra kendisiyle aynı fikirde olmayanların adlarını tek tek açıklayarak "ben size söylemiştim" demekten çekinmemesiydi. Ayrıca büyük bir kibir, haklı ama yine de hoşa gitmeyen göze çarpan kötü davranışlar, kırtasiyecilik ve işlemlerin yapılış yollarına karşı bir sabırsızlık ve yüzbaşı Rapoport'un zeka yönünden kendinden aşağı bulduklarına, ki bunlar gerçekten daha az zekiydi, açık bir hörgörüyle bakış vardı. Ama üstleri bu üstün zekalı asiyi emekliye ayırmaya karar verdiklerinde kongrenin ve halkın Rapoport'un beyninin bu işle uğraşmazsa ulusun uğrayacağı büyük kaybı ileri sürerek yapacakları şiddetli protestoyu hesaba katmamışlardı. Kongre üyelerinden biri çok yerinde olarak şöyle demişti: "Allah kahretsin ama şu herife ihtiyacımız var." Hem Senato hem de Beyaz Saray tarafından sıkıştırılan donanma mecburen boyun eğmiş ve emekliye ayrılmasını önlemek için Yüzbaşı Rapoport'u Tuğ Amirali yapmıştı. 2 yıl ve 2 terfi sonra gösterdiği parlak başarıların da sonucuyla Rapoport, şimdi artık amiral ama her zamankinden daha iğneleyici, başkan tarafından başkanlık askeri danışmanlığına getirilmişti. Kısa sürede gayreti, zekası ve ustalığıyla kendisinden önce aynı görevde bulunan Harry Hopkins, Sherman Adams ya da Ted Sorensen'dan çok daha etkili olmuştu. O zamandan beri bilinen ve bilinmeyen başarılarının listesi gerçekten hayret vericiydi. Biraz geç olmakla birlikte Birleşik Amerika'yı küçük düşmekten kurtararak ona saygı kazandırmaya başlayan deniz aşırı kendi kendine yardım programı, içeride çiftçilerin asla başarıya ulaşmayacağını söyleyerek şiddetle itiraz ettikleri ama sonunda Rapoport'un ta başından söylediği gibi başarıya ulaşan bir ziraat tasarısı. Bir araştırma çabasının boşa çıkması üzerine uzun süreli bir bilimsel öğrenimin ve geniş araştırmanın yeniden uygulanmaya konması ve kanunların işlemesi yönünden bir yanda bir hilebaz sanayicinin ortaya çıkarılması, diğer yandaysa bir zamanların en ünlü işçi kabadayısı Lufton'un ayağının kaydırılıp hapse atılmasıyla bir sendikanın temizlenmesi. 1. James Holder'ın hatırladığına göre bir samimiyet anında başkana "madem Rapoport bu kadar başarılı neden sizin yerinize geçmiyor?" diye sormuştu. Başkansa söylendiğine göre anlayışla gülümsemiş şöyle cevap vermişti: "Çok basit, ben seçimi kazanabiliyorum. Levin köpek yakalayıcılığına bile talip olsa 6 oy alamaz." Zamanla başkan yetenekli olanları seçmekteki kurnazlığından dolayı alkışlanırken, amiral Rapoport etkisiyle aynı oranda düşmanlık ve nefret kazanmaya devam etmişti. James Howden bu ters huysuz adamın Kanada'nın geleceğini ne şekilde etkileyeceğini merak etti. "Konuşmaya başlamadan önce size sorayım," dedi başkan. "Blair House'da istediğiniz her şeyi bulabiliyor musunuz?" Arthur Lexington gülümseyerek cevap verdi: "Nezaketleriyle bizi şımartıyorlar." Buna sevindi. Başkan büyük yazıhanenin arkasındaki koltuğa rahatça yerleşmişti. Ara sıra oralarda bazı olaylar çıkıyor. Örneğin Araplar tütsüleriyle binanın yarısını yaktılar. Yine de sanırım siz gizli mikrofon aramak için tahtaların altını araştırmazsınız. "Bunu yapmayacağımıza söz veririz," dedi Holden. "Tabii siz bize mikrofonların nerede olduğunu söylerseniz." Başkan kıkırdadı. Bunu Kremlin'e sorsanız daha iyi olur. Hem onlar orada kalırken kendi vericilerini yerleştirmişlerse hiç şaşmam. Bu kötü bir şey olmaz dedi Holden rahat bir edayla. Hiç değilse bu yoldan kendimizi onlara duyururuz. Nasıl olsa başka türlü fazla bir iş becerdiğimiz yok. Hayır dedi başkan alçak sesle, korkarım beceremiyoruz. Ani bir sessizlik oldu. Yarı açık bir pencereden B sokağındaki trafiğin gürültüsü ve Beyaz Saray'ın oyun alanından yükselen çocuk sesleri belli belirsiz duyuluyordu. Yakında başka bir yerden gelen aradaki duvarların engellediği daktilo sesi duyulmaktan çok hissediliyordu. Holden odadaki rahat havanın birden değişip ciddileştiğini fark etti. İyice anlamak için soruyorum Tyler. Meydanda olan başlıca anlaşmazlığın bu kadar kısa bir süre içinde gerçekten önüne geçilmez bir durum aldığına inanıyor musunuz dedi. Bütün kalbim ve ruhumla diye cevap verdi başkan. Hayır diyebilmeyi dilerdim ama size sadece evet diyebiliyorum. Ve biz hazır değiliz öyle mi? Konuşan melek yüzü düşünceli olan Arthur Lexington'dı. Başkan öne doğru eğildi. Arkasından bir esinti perdeleri ve iki bayrağı dalgalandırdı. Hayır baylar dedi yavaş sesle, hazır değiliz. Birleşik Amerika ile Kanada bağımsızlık ve daha iyi bir dünya umuduyla hareket ederek sınırlarını ve müşterek savunma noktalarını birleştirmedikçe de hazır olmayacağız. İyi diye düşündü Holden. Esas noktaya çabuk geldik. Diğerlerinin bakışlarını üstünde hissederek olağan bir şeyden bahsediyormuş gibi sizin birleşme teklifinizi iyice düşündüm Tyler dedi. Başkanın yüzünde çok hafif bir gülümseme belirdi. Evet Jim bunu tahmin etmiştim. Birçok itirazlar oldu dedi Holden. Bu büyüklükte bir şey söz konusu edilince masanın başından sesi hafifçe duyuluyordu. Zaten olmaması şaşırtıcıdır. Yine de diye itiraf etti Holden, ben ve başlıca bakanlarım teklifin faydalarının farkındayız. Ama bizim isteklerimizin de karşılanması ve bazı özel garantilerin verilmesi gerekiyor. İsteklerden ve garantilerden bahsediyorsunuz. Bu başını ileri uzatmış olan ve ilk kez konuşan Amiral Rapoport'tu. Sesi tiz ve kesindi. Hiç şüphesiz siz ve bahsettiğiniz bakanlarınız ne şekilde olursa olsun verilen herhangi bir garantinin ancak biz yerimizde kaldıkça geçerli olacağını düşünmüşsünüzdür. Evet dedi Arthur Lexington, bunu düşündük. Başkan çabucak söze karıştı. Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir nokta var Jim. Siz de Arthur zaman aleyhimize çalışıyor. Daha çabuk hareket etmemizi istememin nedeni bu. Yine aynı nedenle birbirimizin biraz tüyünü döksek bile açık konuşmamız gerekiyor. Holden üzüntüyle gülümsedi. Kimsenin tüyü dökülmez. Sizin kartalınızınkiler dökülmedikçe. İlk olarak ne salık veriyorsunuz? Meseleyi tekrarlamak istiyorum Jim. Yapmak istediğim bu. Geçen hafta telefonda konuştuklarımızın üstünden geçmek. Birbirimizi anladığımızdan emin olalım. Pusulanın hangi yönü gösterdiğine daha sonra karar veririz. Başbakan başıyla çok hafif bir işaret yapan Lexington'a göz attı. Çok iyi dedi Holden, buraya kadar aynı fikirdeyim. İlk olarak siz mi başlayacaksınız? Evet ben başlayacağım. Başkan geniş omuzlu vücudunu döner koltuğa güneş ışığına doğru yarı dönerek yerleştirdi. Sonra tekrar döndü, gözleri Holden'inkilerle karşılaştı. Zamandan bahsettim dedi başkan yavaşça, kaçınılmaz olduğunu bildiğimiz saldırıya hazırlanacağımız zamandan. Yan taraftan Arthur Lexington alçak sesle sordu. Bu sürenin ne kadar olduğunu sanıyorsunuz? Hiç vakit yok diye cevap verdi başkan. Anlayış, delillere dayanmak, mantık bunların hepsini gözden geçirdik. Eğer zaman bulursak herhangi bir şey yapabilmek için bu ancak Tanrı'nın yardımıyla olacak. Alçak sesle soru, Tanrı'nın yardımına inanır mısınız Arthur? Lexington gülümsedi, bu çok çapraşık bir konu. Ama bana inananız ki yine de var. Masanın üstünden pençe gibi bir el havaya kalktı, parmakları açık sanki kutsuyormuş gibi. Bu bir keresinde yalnız kalan İngilizleri kurtardı, bizi de kurtarabilir. Kurtarması için dua ediyorum. Bize bir yıl bağışlaması için de dua ediyorum. Daha fazlasını bekleyemeyiz. Havdu söze karıştı. Benim umduğum 300 gündü. Başkan başını salladı. Eğer bunu elde edebilirsek Tanrı'nın yardımıyla olacak. Ve ne kadar bir süre sağlarsak sağlayalım, yarın bundan bir günün eksilmesi, bir saat sonra ise bundan bir saat eksilmesi demek olacaktır. Orta Batı şivesiyle konuşan sesi hızlandı. Onun için durumu biz Washington'dakilerin gördüğü gibi görelim. Yavaş yavaş bir sanatçı düzenliği ve iç güdüsüyle fırça darbeleri yerini buldu. Önce Holden'ın kendi güvenlik kurulu toplantısında açıkladığı noktalar, Amerika'nın üretim alanlarının öncelikle korunması, nükleer saldırıdan sonra kalıcı olabilmenin anahtarı, Amerika-Kanada sınırındaki savunma noktaları, saldırının Kanada topraklarına bulaşmasının kaçınılmazlığı, Kanada savaş alanı savunmasız, patlama ve serpintilerle mahvolmuş, üretim alanları zehirlenmiş. Sonra diğer çare, kuzeye kaydırılan füze rampaları, daha büyük bir savunma gücü, iki ülkede de nükleer serpinti oranının azaltılması, savaş alanından kaçınma ve kalıcı olabilme şansı, ama çabuk hareket etme gereği, çabucak hazırlık yapabilmesi için Amerika'ya gerekli olan haklar. Teklif edildiği şekliyle birleşme şuydu: Kanada savunmasının tümüyle Amerika'ya bırakılması ve ortak bir dış siyaset, bütün Kanada silahlı kuvvetlerinin dağıtılması, hemen yeniden ortak bir bağlılık yemini altında toplanması, sınırdaki ayrılıkların kalkması, gümrük birliği, 25 yıllık anlaşma, yukarıda adı geçmeyen her konuda Kanada'nın egemenliğinin korunacağına dair garanti. Başkan açık sözlülükle konuştu. Hiçbir sınır tanımayan, hiçbir egemenliğe saygı göstermeyen ortak korkumuz karşısında biz dostluğumuzu, saygımızı ve şerefimizi ortaya koyarak birleşmeyi teklif ediyoruz. Bir sessizlik oldu. Masanın ardındaki sağlam yapılı ve ufak tefek adam diğer üç kişiyi inceleyerek tartıyordu. Kırlaşan kaşlarını yukarıya kaldırmak için eli havaya kalktı. Bunların altındaki gözler bilgili ve zeka doluydu. Ama James Holden derinlerde gözden kaçmayan bir üzüntü gizli diye düşündü. Belki de hayatındaki amacın ancak çok küçük bir parçasını gerçekleştirebilen adamın üzüntüsü. Yavaşça söze başlayan Arthur Lexington oldu. Bu teklifi yaptıran şartlar ve duygular ne olursa olsun Sayın Başkanım, bağımsızlıktan vazgeçip tarihin gidişini bir anda değiştirmek kolay iş değil. Nasıl olsa dedi Başkan, tarihin gidişi buna biz sebep olsak da olmasak da değişecek. Sınırlar aşılmaz değildir. Arthur, ne de insanlık tarihi boyunca böyle olmuştur. Bildiğimiz her sınır zamanla değişecek veya yok olacak. Değişikliği çabuklaştırsak da çabuklaştırmasak da bu kurala bizimki ve kalanınki de dahil. Uluslar bir veya iki yüzyıl veya daha da uzun bir süre yaşayabilir ama hiçbir zaman sonsuza dek değil. Bu noktada sizinle aynı fikirdeyim. Lexington hafifçe gülümsedi. Elinde tuttuğu içkiyi yerine bıraktı. Ama diğerleri de bu fikri paylaşacak mı? Hayır, herkes değil. Başkan başını salladı. Yurtseverlerin hiç olmazsa ateşli olanlarının görüşleri dardır. Ama diğerleri, eğer kendilerini açıkça belirtilirse, gerektiği zaman gerçekleri görmek zorunda kalacaklardır. Belki zamanla bu olabilir dedi James Holden. Ama sizin işaret edip benim de kabul ettiğim gibi, elimizde olmayan imkanlardan biri zaman Tyler. Bu durumda sizin ne salık vereceğinizi öğrenmek isterim Jim. En önemli an gelmişti. Holden açıkça kendini pahalıya satma zamanının geldiğini düşündü. Bu Kanada'nın geleceğini, eğer bir geleceği varsa, kararlaştıracak nazik noktaydı. Şu anda esas olarak anlaşsalar bile daha sonra birçok görüşmelerin yapılacağı, birçok noktanın ve sayısız ayrıntının iki taraf uzmanlarınca inceleneceği doğruydu. Ama bu daha sonra olacaktı. Büyük önemli meseleler, esas fedakarlıklar, eğer bunlar kabul edilecekse burada başkanla kendisi arasında kararlaştırılacaktı. Beyzi o da sessizdi. Trafiğin ve çocukların sesleri de artık duyulmuyordu. Belki rüzgar yön değiştirmişti ve daktilo susmuştu. Arthur Lexington divanda kıpırdandı. Onun yanındaki Amiral Rapoport önceki gibi sanki yerine mıhlanmış hareketsiz oturuyordu. Hafifçe döndürürken başkanın koltuğu gıcırdadı. Endişeli, soran gözlerini masanın öbür ucunda başbakanın gaga burunlu, düşünceli yüzüne dikmişti. Yalnız 4 kişiyiz diye düşündü Holden. Alelade, ölümlü adamlar, etten, kemikten, yakında ölüp unutulacak olan. Yine de bugün vereceğimiz karar önümüzdeki yüzyıllar boyunca dünyayı etkileyecek. 25. ayrımın sonu. Sayfa 251.